Ayrım 25, sayfa 315, 71. Langdon tırmandıkça sanki yapı iskelesi daha da fazla yerinden oynuyordu. Ama her adımda Roma'yı biraz daha iyi görüyordu. Tırmanmaya devam etti. Üst kata geldiğinde tahmin ettiğinden daha güç nefes alıp veriyordu. Kendini en üstteki taraçaya çekti, giysilerine bulaşan sıvaları silkeledi ve ayağa kalktı. Yükseklik onu rahatsız etmiyordu, tam tersine, zindelik vermişti. Manzara muhteşemdi. Kızıl gün batımında parlayan Roma'nın kırmızı kiremitli binalarının çatıları yanan bir okyanusu andırıyordu. Langdon, bulunduğu noktadan hayatında ilk defa hava kirliliği ve trafiğin ötesinde Roma'nın eski kökenini görmüştü. Sit di Dio, Tanrı'nın şehri. Gün batımına gözlerini kısarak bakan Langdon, damların arasında bir kilise ya da çan kulesi aradı ama bakışları ufka doğru ilerlediği halde hiçbir şey göremiyordu. Roma'da yüzlerce kilise var diye düşündü. Buranın güneybatısında da bir tane olmalı. Eğer kilise görünebiliyorsa diye hatırlattı kendine. Kahretsin, tabii eğer kilise hala ayaktaysa. Gözleriyle aynı çizgiyi takip ederek bir kez daha aramayı denedi. Elbette tüm kiliselerin, özellikle de ücra köşelerdeki küçük mabetlerin görünür kulelere sahip olmadığını biliyordu. Roma, yapımına izin verilen en yüksek binaların kiliseler olduğu 1600'lerden bu yana hayli değişmişti. Şimdi Langdon baktığında apartmanları, çok katlı binaları ve televizyon kulelerini görüyordu. Langdon'ın gözleri ikinci kez hiçbir şey göremeden ufuk çizgisine ulaştı. Tek bir kule bile yoktu. Uzaklarda Roma'nın en uzak kenarında Michelangelo'nun heybetli kubbesi batan güneşi karartıyordu. San Pietro Bazilikası, Vatikan şehri. Langdon kardinallerin neler yaşadığını ve İsviçreli muhafızların karşı maddeyi bulup bulmadığını düşündü. İçinden bir ses bulamadıklarını ve bulamayacaklarını söylüyordu. Şiir yeniden zihnini kurcalamaya başlamıştı. Satırı satırına yeniden düşündü. Şeytan gözlü toprak Santi kabri. Santi'nin kabrini bulmuşlardı. Roma'da ara mistik öğeyi. Mistik öğeler toprak, hava, ateş ve suydu. Işık yolu hazır, kutsal sınav. Bernini'nin heykelleriyle oluşturulan Illuminati yolu. Melek rehberliğinde yüce av. Melek güneybatıyı gösteriyordu. BBC karavanının ön camına heyecanla parmağını doğrultan Glick, ön merdivenler diye haykırdı. Bir şeyler oluyor. Macri kamerasını yeniden ana girişe çevirdi. Kesinlikle bir şeyler oluyordu. Askeri görünüşlü adam Alfa Romeo'lardan birini merdivenlerin yanına çekmiş ve bagajı açmıştı. Şimdi ise izleyici var mı diye meydanı inceliyordu. Macri bir an için adamın onları fark ettiğini sandı ama adam bakmaya devam etti. Tatmin olmuş bir ifadeyle telsizini çıkarıp konuştu. İşte o an kiliseden dışarı bir ordu fırladı. Askerler moladan dönen Amerikan futbolu oyuncuları gibi merdivenlerin tepesinde düz bir çizgi oluşturdular. Basamakları insanlardan oluşan bir duvar gibi indiler. Arkalarında neredeyse duvarın tamamen gizlediği dört asker bir şey taşıyor gibiydiler. Ağır bir şey, garip. Glick kontrol panelinin üstüne eğildi. Kiliseden bir şey mi çalıyorlar? Şehinita çekimi yakınlaştırarak insan duvarını iyice incelemek için telefotoyu da devreye sokarak bir açıklık aradı. Bir tek saniyecik diye diledi. Tek bir kare. Tek ihtiyacım olan bu. Ama adamlar tek vücut ilerliyorlardı. Haydi. Macri gözünü onlardan ayırmadı ve karşılığını aldı. Askerler nesneyi bagaja kaldırmaya çalışırlarken Macri aradığı açığı buldu. Ne tuhaftır ki sendeleyen daha yaşlı adam olmuştu. Sadece bir an için ama yeterince uzun. Macri karesine kavuşmuştu. Aslında 10 kareye bedeldi. Şehinita, yazı işlerini ara dedi. Bir ceset var. Çok uzaklardaki CERN'de ise Maximilian Kohler tekerlekli iskemlesini Leonardo Vetra'nın çalışma odasına sürmüştü. Sert hareketlerle Vetra'nın dosyalarını karıştırmaya başladı. Aradığını bulamayınca Vetra'nın yatak odasına geçti. Komodinin en üst çekmecesi kilitliydi. Kohler mutfaktan aldığı bir bıçakla çekmeceyi zorlayarak açtı. Kohler çekmecenin içinde tam aradığı şeyi bulmuştu. 72. Langdon yapı iskelesinden sallanarak kendini bıraktı ve ayakları yeniden zemine çarptı. Giysilerinin üstündeki inşaat tozunu silkeledi. Victoria onu karşılamak üzere bekliyordu. Victoria, hiç şans yok mu dedi. Langdon başını iki yana salladı. Kardinali bagaja koydular. Langdon, Olivetti ile bir grup askerin tepesine bir harita yaydığı arabaya doğru baktı. Güneybatıya mı bakıyorlar? Victoria başını salladı. Hiç kilise yok. Buradan sonraki ilk kilise San Pietro. Langdon oflayıp pufladı. En azından aynı fikirdeydiler. Olivetti'nin yanına yürüdü. Askerler onun geçmesi için yol verdiler. Olivetti başını kaldırıp baktı. Hiçbir şey yok ama tüm kiliseleri göstermiyor. Sadece büyük olanlar bu haritada, yaklaşık 50 tane. Langdon, biz neredeyiz diye sordu. Olivetti parmağıyla Popolo meydanını gösterdikten sonra güneybatıya doğru düz bir çizgi takip etti. Bu hattın üstünde Roma'nın büyük kiliselerini gösteren siyah dörtgenler yoktu. Ne yazık ki Roma'nın büyük kiliseleri aynı zamanda Roma'nın eski kiliseleriydi. Yani 1600'lerde yapılmış olanlar. Olivetti, bir karar vermem gerekiyor dedi. Yönün doğru olduğuna emin misiniz? Langdon meleğin doğrulttuğu parmağını gözünün önüne getirdi. Kalbi yeniden sıkışmaya başlamıştı. Evet efendim, kesinlikle. Olivetti omuzlarını silkerek düz çizgiyi yeniden takip etti. Yol, Margarita Köprüsü ile kesiştikten sonra Via Colla di Rezzo'dan Risorgimento meydanına ulaşıyor ve San Pietro meydanına varıncaya kadar hiçbir kiliseye uğramıyordu. Askerlerden biri, San Pietro'nun nesi var dedi. Sol gözünün altında derin bir yara izi vardı. O da bir kilise. Langdon başını iki yana salladı. Halka açık bir yer olmalı. Şu anda pek de halka açık değil. Langdon'ın omzunun üstünden bakan Vittoria, ama çizgi San Pietro meydanından geçiyor dedi. Meydan halka açık. Langdon bunu zaten düşünmüştü ama orada hiç heykel yok. Ortada bir dikili taş yok mu? Haklıydı. San Pietro meydanında bir Mısır dikili taşı duruyordu. Langdon önlerindeki meydanın ortasındaki dikili taşa baktı. Yüce piramit. Garip bir tesadüf diye düşündü ama düşünceyi aklından savdı. Vatikan'daki dikili taş Bernini'ye ait değil. Caligula tarafından getirildi ve havayla hiç ilgisi yok. Bir başka sorun daha vardı. Ayrıca şiir öğelerin Roma'ya serpiştirildiğini söylüyor. San Pietro meydanı Vatikan şehrinde, Roma'da değil. Bir muhafız, kime sorduğunuza bağlı diye lafa karıştı. Langdon başını kaldırıp baktı. Ne? Daima tartışma konusu olmuştur. Haritaların çoğunda San Pietro meydanı Vatikan şehrine aitmiş gibi gösterilir. Ama duvarlarla çevrili şehrin dışında olduğu için Romalı yetkililer yüzyıllardır oranın Roma'ya ait olduğunu iddia ediyorlar. Langdon, şaka yapıyorsun dedi. Bunu hiç duymamıştı. Muhafız, sadece belirtmek istedim dedi. Çünkü komutan Olivetti ile bayan Vetra, havayla ilgisi olan bir heykelden bahsediyorlardı. Langdon'ın gözleri büyüdü. San Pietro meydanında bildiğin bir tane var mı? Tam olarak değil, gerçekten bir heykel sayılmaz, belki de alakası yoktur. Olivetti, sen söyle bakalım diye ısrar etti. Muhafız omuzlarını silkti. Bunu bilmemin sebebi genellikle meydanda görev yapmam. San Pietro meydanının her köşesini bilirim. Langdon, heykel diye hatırlattı. Neye benziyor? Langdon, Illuminati'nin ikinci işaretini San Pietro Kilisesi'nin hemen önüne koyacak kadar gözü pek olup olmadığını merak ediyordu. Muhafız, her gün önünden geçiyorum dedi. Tam bu çizginin gösterdiği yerde, meydanın ortasında. Beni düşündüren bu oldu. Dediğim gibi, gerçekten bir heykel sayılmaz, daha çok bir blok. Olivetti sinirlenmişe benziyordu. Blok mu? Evet efendim, meydana gömülmüş bir blok, dikili taşın altında. Ama blok dörtgen değil, elips şeklinde. Ve bloğun üstünde dalgalı bir rüzgar sembolü var. Durdu. Daha bilimsel konuşmak gerekirse hava diyebiliriz sanırım. Langdon genç askere hayretle bakıyordu. Aniden bir rölyef diye haykırdı. Herkes ona baktı. Langdon, rölyef dedi. Heykelciliğin diğer yarısıdır. Heykeltıraşlık, yuvarlayarak ve kabartarak şekil verme sanatıdır. Bu tanımlamayı yıllar boyunca kara tahtalara yazmıştı. Rölyefler esasen bir peni üstündeki Abraham Lincoln profili gibi iki boyutlu heykellerdi. Bernini'nin Şiki şapelindeki madalyonları bir başka mükemmel örnekti. Muhafız İtalyan sanat terimi kullanarak basorelievo dedi. Evet, barölyef. Langdon parmak eklemlerini arabanın tepesine vurdu. Bu şekilde düşünmemiştim. San Pietro meydanındaki bahsettiğin o parçaya West Ponente denir. Batı rüzgarı. Respiro di Dio adıyla da tanınır. Tanrının nefesi mi? Evet, hava. Ve asıl mimar tarafından oyulup oraya yerleştirildi. Victoria'nın aklı karışmıştı. Ama San Pietro'yu Michelangelo'nun tasarladığını sanıyordum. Evet, Bazilika'yı. Langdon'ın sesinde zafer idası vardı. Ama San Pietro meydanını Bernini tasarladı. Alfa Romeo'lardan oluşan konvoy Popolo meydanından hızla ayrılırken, arkalarından gelen BBC karavanını fark edemeyecek kadar telaş içindeydiler. 73. Günter Gillick, BBC karavanının gaz pedalını kökleyerek Tiber Nehri üzerindeki Margarita Köprüsü'nü geçen 4 Alfa Romeo'yu trafikte zikzaklar çizerek takip ediyordu. Gillick normalde arada şüphe çekmeyecek bir mesafe bırakırdı ama bugün yetişmekte güçlük çekiyordu. Adamlar uçuyorlardı. Macri, karavanın arka tarafındaki çalışma alanında Londra ile yaptığı görüşmeyi bitirmek üzereydi. Telefonu kapattıktan sonra trafik gürültüsünü bastırmak için Gillick'e bağırarak seslendi. ''İyi haberimi duymak istersen kötü haberimi?'' Gillick kaşlarını çattı. Merkezle uğraşmak hiç kolay iş değildi. Kötü haberi. Görevi bıraktığımız için yazı işleri ateş püskürüyor. Çok şaşırdım. Ayrıca aldığımız tüyonun fos çıkacağını düşünüyorlar. Elbette. Ayrıca patron beni uyardı. Kafayı bulmadığın zaman iyice uçuyormuşsun. Gillick yüzünü buruşturdu. Harika. Peki iyi haber ne? az önce yaptığımız çekime bir göz atmayı kabul ettiler. Glik'in çatık kaşları düzeldi ve sırıtmaya başladı. Kimin iyice uçacağını göreceğiz, gönder o zaman. Bir yerde durup sabit veri aktarımı yapana kadar gönderemem. Glik karavanı Via Cola di Rienzo'da son hızla sürüyordu. Şimdi duramam. Risorgimento meydanının etrafından sola keskin bir dönüş yapan Alfa Romeo'ları takip etti. Macri arka tarafta her şey yerinden kayarken bilgisayar donanımını eliyle tuttu. Eğer viracımı kırarsan diye uyardı, bu çekimi Londra'ya yayan götürürüz. Sıkı tutun hayatım, içimden bir ses neredeyse geldiğimizi söylüyor. Macri başını kaldırıp baktı. Nereye? Glik tam önlerinde beliren tanıdık kubbeye göz gezdirdi. Gülümsedi. Başladığımız yeri. 4 Alfa Romeo, San Pietro meydanının etrafındaki trafiğin içine ustalıkla daldı. Ayrılıp adamları farklı noktalarda sessizce bırakarak meydanın etrafına dağıldılar. Araçlardan inen muhafızlar, meydanın kenarındaki turist ve medya kalabalığının içine karışarak görünmez oldular. Muhafızlardan bazıları kemer altını çevreleyen sıra sütunların içine girdiler. Onlar da çevreye uyum sağlayıp görünmez oldular. Langdon arabanın camından ileriye bakarken San Pietro'nun etrafının kalabalıklaştığını fark etti. Olivetti az önce yolladığı adamların yanı sıra Vatikan'a telsizle Bernini'nin batı rüzgarının bulunduğu merkeze sivil muhafızları göndermesini bildirmişti. Langdon geniş San Pietro meydanını seyrederken aklına tanıdık bir soru takılmıştı. Illuminati suikastçısı bu işten nasıl kurtulmayı planlıyordu? Kardinali tüm bu insanların arasından geçirip onu orta yerde nasıl öldürecekti? Langdon, Mickey Mouse saatine baktı. Saat 20.54'tü. 6 dakika kalmıştı. Ön koltuktaki Olivetti dönüp Langdon'la Victoria'ya baktı. İkinizin de şu Bernini mermeri ya da bloku veya her neyse oraya gitmenizi istiyorum. Aynı yöntemi izleyin, turistsiniz. Bir şey görürseniz telefonu kullanın. Langdon henüz cevap veremeden Victoria onu elinden tutup arabadan dışarı çekti. Bahar güneşi, San Pietro Bazilikası'nın arkasında kalmış ve dev bir gölge tüm meydanı hakimiyeti altına almıştı. Langdon, Victoria ile birlikte serin ve karanlık gölgenin altına doğru ilerlerken iliklerine dek ürperdiğini hissetti. Langdon, kalabalığın arasından kıvrılırken katil aralarında olabilir mi diye önünden geçtiği her bir yüzü inceliyordu. Victoria'nın eli sıcaklık hissi veriyordu. San Pietro meydanını geçerken Langdon, Bernini'nin geniş meydanının sanatçıya sipariş verilen, içeri giren herkesin kendini önemsiz hissedeceği, etkiyi tam anlamıyla yarattığını hissetti. Langdon o anda kendini kesinlikle önemsiz hissediyordu. Önemsiz ve aç olduğunu fark edince, böylesi bir anda nasıl bu kadar sıradan bir şey düşünebildiğine hayret etti. Victoria, dikili taşa mı diye sordu. Meydanda sola doğru kavis çizen Langdon başını salladı. Canlı fakat dikkat çekmeyen adımlar atan Victoria, zaman diye sordu. 5 dakikadan az. Victoria hiçbir şey söylemediği halde Langdon, onun yumruklarını sıktığını hissedebiliyordu. Silah hala Langdon'daydı. Victoria'nın ona ihtiyaç duyduğuna karar vermemesini diledi. Onun San Pietro meydanında silah çekip dünya medyasının gözleri önünde katili diz kapaklarından vurduğunu hayal edemiyordu. Ama yine de böylesi bir olay bile burada bir kardinalin damgalanıp öldürülmesiyle mukayese edilemezdi. Langdon hava diye düşündü. Bilimin ikinci öğesi. Mührü hayalinde canlandırmaya çalıştı. Cinayetin nasıl işleneceğini. Bir kez daha ayaklarının altında uzanan granite San Pietro meydanına, İsviçreli muhafızların kuşattığı açık boşluğa göz gezdirdi. Eğer Haşhaşin gerçekten böyle bir teşebbüste bulunmaya cesaret ettiyse, Langdon onun nasıl kaçacağını tahmin edemiyordu. Meydanın ortasında Caligula'nın 350 tonluk mısır dikili taşı yükseliyordu. İçi boş, demir bir haçın sabitlendiği piramit şeklindeki tepe kısmına kadar gökyüzüne doğru 27 metre yükseliyordu. Akşam güneşinin son ışıklarını yakalayacak yükseklikte duran haç, sihirli bir şeymiş gibi parlıyordu. İsa'nın çarmıha gerildiği haçtan kalma kutsal parçalar içerdiği rivayet ediliyordu. Dikili taşın yan taraflarında mükemmel bir simetri içinde iki çeşme duruyordu. Sanat tarihçileri, çeşmelerin Bernini'nin eliptik meydanının geometrik odak noktalarını işaret ettiğini bilirlerdi ama bu, Langdon'ın bugüne dek hiç düşünmemiş olduğu mimari bir tuhaflıktı. Sanki Roma birdenbire elipsler, piramitler ve şaşırtıcı geometrik şekillerle dolmuştu. Dikili taşa yaklaştıklarında Victoria yavaşladı. Sanki Langdon'ın onunla birlikte rahatlaması için teşvik ediyormuşçasına ağır ağır nefes alıp verdi. Langdon omuzlarını indirip sıktığı çenesini gevşeterek gayret gösterdi. Bilimin ikinci mihrabı, Bernini'nin batı rüzgarı, San Pietro meydanında eliptik mermer blok. Dikili taşın etrafında bir yere, dünyadaki en büyük kilisenin önüne cesurca yerleştirilmişti. Günter Glick, San Pietro meydanını çevreleyen sıra sütunların gölgeleri arasından olup biteni izliyordu. Başka bir gün olsa, tüvit ceketli adamla haki rengi şort giyen kadın, onun ilgisini çeken son şey olurdu. Meydanda gezinen turistlere benziyorlardı. Ama bugün farklı bir gündü. Bugün telefon tüyolarının, cesetlerin, Roma'da hız yapan sivil araçların ve ne aradığını sadece Tanrı'nın bileceği bir şeyin peşinden yapı iskelesine tırmanan tüvit ceketli adamların günüydü. Glik onlardan ayrılmayacaktı. Meydanın öbür tarafına baktığında Macri'yi gördü. Tam olarak ona durmasını söylediği yerdeydi. Çiftin yan tarafında ve onlardan uzakta dikilip duruyordu. Macri kamerasını sıradan bir çekim yapıyormuş gibi tutuyordu. Ama sıkıntılı bir basın mensubu taklidi yapmasına rağmen Glik'in hiç hoşuna gitmeyecek şekilde dikkat çekiyordu. Diğer muhabirlerden hiçbiri meydanın bu kadar ilerisine geçmemişti ve kameranın üstündeki BBC logosu turistlerin bakışlarına hedef oluyordu. Macri'nin daha önce çektiği bagaja atılan çıplak ceset görüntüleri şu an BBC karavanındaki vericiden gönderiliyordu. Glik görüntülerin şu an havada başının üstünden Londra'ya doğru yol aldığını biliyordu. Yazı işleri müdürünün ne diyeceğini merak etti. Sivil kıyafetli askerler müdahale etmeden önce Macri ile kendisinin cesede bir an önce ulaşmalarını diledi. Bu askerlerin meydana yayılıp çevrelediğinin farkındaydı. Büyük bir şeyler olmak üzereydi. Katil, medya anarşinin sağ koludur demişti. Glik büyük vurgunu kaçırıp kaçırmadığını merak etti. Uzaktaki diğer medya karavanlarına baktı ve gizemli çifti takip eden Macri'yi seyretti. İçinden bir ses Glik'e bir şey kaçırmadığını söylüyordu. 74. Langdon aradığı şeyi 10 metre yaklaşmışken gördü. Bernini'nin beyaz mermer elips şeklindeki batı rüzgarı meydanı oluşturan gri granitle tezat oluşturmuştu. Victoria'nın da gördüğü belliydi. Elini sıkmıştı. Langdon sakin ol diye fısıldadı. Şu pirana şeyini yap. Victoria elini gevşetti. Onlar yaklaşırlarken her şey son derece normal görünüyordu. Turistler etrafta dolaşıyor, rahibeler meydanın çevresinde sohbet ediyor ve dikili taşın altında bir kız güvercinlere yem veriyordu. Langdon saatine bakmamak için kendini zor tuttu. Vaktin geldiğini biliyordu. Eliptik taş ayaklarının dibine vardığında Langdon'la Victoria ilgi çekecek bir noktaya gelmiş iki turist gibi fazla heyecanlanmadan yavaşlayarak durdular. Taşın üstündeki yazıyı okuyan Victoria batı rüzgarı dedi. Langdon başını eğip mermer rölyefe bakınca birden kendini çok saf hissetti. Ne sanat kitaplarında ne de Roma'ya yaptığı sayısız gezilerde batı rüzgarının önemini asla kavrayamamıştı. Şimdiye dek. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki eliptik rölyefe temel bir yüz yontulmuştu. Batı rüzgarının melek benzeri görünüşlü tasviri. Bernini meleği Vatikan'dan uzağa güçlü bir nefes üflerken çizmişti. Tanrı'nın nefesi. Bu Bernini'nin ikinci öğeye övgüsüydü. Hava. Meleğin dudaklarından üflenen hafif bir esindi. Langdon bakarken rölyefin öneminin arttığını hissetti. Bernini havayı 5 ayrı esinti şeklinde oymuştu. 5. Ayrıca süslü şeklin yanlarında 2 yıldız parlıyordu. Langdon Galile'yi düşündü. 2 yıldız, 5 esinti, elipsler, simetri. Açlık hissetti. Başı ağrıyordu. Victoria Langdon'ı rölyeften uzağa doğru çekiştirerek yeniden yürümeye başlamıştı. Galiba biri bizi izliyor dedi. Langdon başını kaldırıp baktı. Nerede? Victoria konuşmadan 30 metre kadar yürüdü. Langdon'a sanki kubbede bir şey gösteriyormuş gibi Vatikan'ı işaret etti. Aynı kişi meydan boyunca arkamızdan geldi. Victoria çaktırmadan omzunun üstünden baktı. Hala peşimizde. Hareket etmeye devam et. Haşhaşin olduğunu mu düşünüyorsun? Victoria başını iki yana salladı. Illuminati BBC kameralarıyla dolaşan kadınları işe almıyorsa hayır. San Pietro'nun çanları sağır edici sesler çıkarmaya başladığında Langdon'la Victoria yerlerinde sıçradılar. Vakit gelmişti. Muhabirden kaçmak için batı rüzgarından ayrılmışlar ama şimdi yeniden rölyefe doğru yürüyorlardı. Çanların çalmasına rağmen alan son derece sakin görünüyordu. Turistler etrafı geziyorlardı. Evsiz bir sarhoş dikili taşın altında yakışıksız şekilde uyukluyordu. Küçük bir kız güvercinlere yem atıyordu. Langdon muhabirin katili korkutmuş olabileceğini düşündü. Katilin verdiği sözü hatırlayarak olamayacağına karar verdi. Kardinallerinizi medya ünlüsü yapacağım. Dokuzuncu çanın yankısı dindiğinde alanı huzur verici bir sükunet kapladı. Ardından küçük kız çığlık atmaya başladı.